bir dalmaçyalı.
Ayrım 7.
Yavrular hep birlikte ne olur ne olur diye yalvarmaya başladılar. Pongo başını salladı. Olmaz, Kroll eve dönebilir. Zaten şimdi evde olmamasına da şaştım. Geldi de yemeğe çıktı bile dedi Kedi. Bu sabah yeni gelen uşakları da korkutup kaçırdığımdan yemeği dışarıda yemek zorunda kaldı. Bu ona küçük bir Noel armağanım oldu. Hadi gelin içeri. Hanım olmaz Pongo, olmaz diye diretti. Şimdi o çalmanın sırası değil. Yavruların karnı aç. Bir an önce eve dönmeliyiz. Gel gelelim yavrular büyük bir şamatayla ne olur ne olur Cruella'nın evini yıkalım diye bağırışıyorlardı. O kadar gürültü yapıyorlardı ki hanım beyaz kedinin o anda Pongo'ya ne söylediğini duymadı. Sonunda Pongo yavrulara dönüp susmalarını işaret etti. Hanım dostumuzun sözünü dinlemeliyiz. Neden böyle yapmamız gerektiğini sana açıklamam uzun sürer. Onun için şimdi bana güven lütfen. Olmaz mı dedi. Sadık bir eş olan hanım pekala Pongo dedi. Cruella'dan gerçekten öc almamız gerekiyorsa bunu büyük bir memnunlukla yaparım. Öyleyse benimle gelin dedi beyaz kedi. Eve girmek için arkadan bir yol var. Kapıda uğurla gür sesli iki yavru nöbetçi bırakıldı. Bunlar eğlenceyi kaçırdıklarına üzülüyorlardı. Ama ne yapsınlar, görev görevdi. Pongo siyah beyaz arabayı görürseniz ya da kornasını işitirseniz üç kez havlayın dedikten sonra yavrularla birlikte beyaz kedinin ardından gitti. Beyaz kedi onları kömürlükten geçirirken burada zarar vermeye diyecek bir şey yok dedi. Merdivenlerden çıkıp kapalı bir kapının önüne geldiler. Kedi Pongo'ya kapıyı açabilir misin diye sordu. Tanrı bilir kaç kez denemişimdir. Yine de bir türlü açmayı başaramadım. Hanım gururla Pongo kapıları açmakta çok ustadır dedi. Kapının tokmağı iyi yalanmış olduğundan Pongo'ya zorluk çıkarmadı. Pencerelerden vuran parkın ışıkları odayı iyice aydınlatıyordu. Bu büyük oda kürk yığınlarıyla doluydu. Hanım Kroll'ün amma da çok kürkü varmış dedi. Pongo hemen buyruk vermeye başladı. Dört yavru paltolara, dört yavru ceketlere, iki yavru manşonlara parçalayın. O odada yeterince yer olmadığından yavrular öbür odalara dağıldılar. Bundan sonra sıra kürklerden öç almaya geldi. Ortalıkta çinçila, mini, astragan, samur, vizon, lutur, leopar parçaları uçuşmaya başladı. Mutfaktan tavan arasına kadar bütün ev kürk bulutlarıyla doldu. Bu arada kedi kürk çarşafları da unutmadı. Sivri tırnaklı pençeleriyle bütün çarşafları parçalayıp memnuniyetle ''Bu işi yapmak için yıllardır yanım tutuşuyordum.'' dedi. O sırada bir eldiveni parçalamakla meşgul olan sıskacık ''Yazık ki artık parçalanacak bir şey kalmadı.'' dedi. Pongo susun diye havladı, kulaklarını dikti. Yanılmış mıydı? Hayır, yanılmasına olanak yoktu. Londra'da bu kornanın bir eşi daha olabilir miydi? O anda dışarıdaki yavrular da üç kez havladılar. Doğru kömürlüğe dedi Pongo. Cama merdiven koyarak merdivenlerden indiler. Cama sıçrayan kedi, korkmayın daha vaktiniz var, araba ancak köşeyi döndü diye bağırdı. Gel gelelim Pongo arabanın çok hızlı gittiğini biliyordu. Yavrular karanlıkta merdivenlerden yuvarlana yuvarlana iniyorlardı. Kömürlüğü geçip avluya çıktılar. Pongo yavruları sayınca üç yavrunun kapı önünde kaldığını hatırladı. Hemen evi dolanıp ön kapıya koşarken ardından hanım ''Dikkat et Pongo, Kroll seni görmesin.'' diye bağırdı. Sonra dayanamayarak o da Pongo'nun peşinden koşmaya başladı. Evin önüne geldiklerinde araba durmuş, içinden Kroll dövül çıkıyordu. Kroll'ün sırtından eksik etmediği beyaz kürk pelerinini gören hanım ''Bu kürk Kroll'ün sırtında oldukça benim gözüme uyku girmez.'' dedi. ''Senin uykusuz kalmana gönlüm razı olmaz hanımcığım.'' diye karşılık verdi Pongo. Zaten kürkü görür görmez ikisinin de aklına aynı şey gelmişti. Çantasında anahtarı aramakta olan Kroll'ün sırtından kürk gevşekçe sarkıyordu. Yavruları sağ salim Londra'ya getirmek Pongo ile hanımın kendilerine güvenini artırmıştı. Kroll bu muziplikten çok fazlasını hak etmişti ya. Pongo ile hanım usulca sokulup pelerinin eteğine dişlerini geçirdikleri gibi çekiverdiler. Kroll'ün sırtından kayan kürk Pongo ile hanımın üstüne düştü. Kürkün ayaklandığını gören Kroll aman tanrım kürk canlandı koşun yakalayın diye çığlık çığlığa bağırdı. Bay Deville gayet sakin, telaşlanma Kroll dedi. Ataların kaçırıyordur onu, hadi içeri girelim. Sokak kapısı aralanınca Kroll boğulur gibi öksürmeye başladı. Bir anda üstleri başları kürklerle kaplanmıştı. Pongo ile hanım kürkün altında nasılsa yollarını bulup yavruların yanına dönebildiler. Kürkün üzerine saldıran yavrular bir anda onu paramparça ettiler. İşte beyaz kürk pelerinin sonu böyle oldu. O an tüm ışıkları yanan Deville'lerin evinden Kroll'ün acı çığlıkları gelmeye başladı. Pongo bu kadarı yeter, şimdi doğru eve dedi. Ansızın hanımın korkuları geri geldi. Ev? Bu kara köpek sürüsüyle, öyle mi? Eve yaklaştıklarında oturma odasının ışıklarının yandığını gördüler. Pongo, bizim bay ve bayan Derli daha yatmamış dedi. Mutfaktaki ışığı gören hanım, dadılar da ayakta dedi. Ama yüreği korkudan küt küt atıyor, Pongo duyacak diye ödü kopuyordu. Derliler bu kara köpek sürüsünü eve alacaklar mıydı bakalım? Hadi aldılar diyelim. Onlara kara olmadıklarını nasıl anlatacaklardı? Havlamanın bir yararı yoktu. Pongo ile hanımın sahiplerinin yanına yaklaşıp kurumdan kapkar olan başlarını dizlerine koymaları, patilerini boynlarına dolamaları gerekiyordu. Ya derliler onları tanımaz 99'unu birden kapı dışarı ederlerse? Onlar bunları kara kara düşünürlerken kar lapa lapa yağmaya başlamıştı. Regent Park'ındaki evde görülmemiş bir Noel oldu. Oteller nefis yemekler göndermişler, her yavruya yetecek kadar çok armağan olmadığından yavruların ellerine geçirdikleri eşyalarla oynamalarına kimse ses çıkarmamıştı. Derliler dalmaçalı sürüsünü karla örtülü parkta yürüyüşe çıkardılar. Güllük tepesine çıkan Pongo ile hanım bütün köpek dostlarına haberlerini ulaştırdılar. Bunu gören Bay Derli, köpeklerin gün batışındaki havlamalarına gizemli bir şey var dedi. Bunlar haberleşiyorlar mı nedir? Bay Derli bu haberleşmenin ötesinde köpeklerin neler yapabileceklerini pek bilmiyordu. Pongo ile hanımın dili olsaydı da Suffolk'tan Londra'ya kadar başlarına gelenleri anlatabilselerdi. Ama bunu asla başaramayacaklardı hiç kuşkusuz. Noel biter bitmez Bay Derli 100 dalmaçalıya şimdiki evlerinin çok küçük geldiğini düşünerek daha büyük bir ev aramaya koyuldu. Öbür dalmaçalı yavrular için gazeteye ilan vermesine rağmen hiç kimse onlara sahip çıkmadı. Bunun nedeni şuydu. Kruel Derlilerden çaldığı 15 yavrunun dışında bütün yavruları satın almıştı. Çünkü bunları satın almak Derlilerin yavrularını kaçırmak için hırsızlara ödediği paradan çok daha ucuza gelmişti. O günlerde usta köpek hırsızı bulmak hayli güçtü. Böyle olunca da köpeklere kimsenin sahip çıkmaması normaldi. Yalnız Perdita'nın eski sahibi çiftçi bulunmuştu. O da Perdita'yı Derlilere memnunlukla satmıştı. Böylece Derlilerin tam 100 tane dalmaçalı köpeği oldu. Bay Derli'nin şehrin dışında büyük bir ev tutacak kadar çok parası vardı. Zaten artık şehirdeki işi de bırakmak istiyordu. Karların eridiği güzel bir Ocak günü Bay Derli, Bayan Derli'ye şöyle dedi. Haydi Suffolk'a kadar arabayla gidip hem Tommy'ye arabasını geri verelim hem de oralarda büyük bir ev arayalım. Bu arada yavruların hapsedildiği eve de bir bakalım. Bayan Derli bunu sevinçle karşılayınca Pongo ile hanımı da yanlarına alarak yola çıktılar. Biraz sonra arabanın kanepesi altından Uğur çıktı. O da çoban köpeğini görüp yüzbaşısı rütbesini almak istiyordu. Dumpling köyüne yaklaştıklarında çiftlik bahçesinde çoban köpeğiyle oynamakta olan Tommy'yi gördüler. Tommy'nin babasına arabayı geri veren Derliler ne diyeceklerini, bu olayı nasıl açıklayacaklarını bilmiyorlardı tabii. Birbirlerine şaşkın şaşkın bakarken Tommy küçük çığlıklar atıyor, Pongo, hanım, Uğur ve çoban köpeğini koklaşıyorlardı. O sırada kedi Bayan Samur da çıkageldi. Çiftçi ve Derli ailesinin şaşkın bakışları altında koklaşmaya o da katıldı. Bay Derli artık gidip Kröller'in evini bulalım dedi. Cehennem kapısına yaklaşınca büyük demir kapının üzerinde satlık ucuz ev yazılı olan bir levha gördüler. Evin kapıları ardına kadar açıktı ve içeride kimseler yoktu. Badun kardeşler parasını ödemedikleri televizyonu almaya gelen adama saldırdıklarından hapsedilmişlerdi. Burada bulunan kazanıyor programı için aradıkları kadar suçluya rast geldiklerinden bu işe fazla üzülmemişlerdi. Bayan Derli aman ne korkunç ev dedi. Bay Derli ise aman ne güzel duvar dedi. Çünkü kent dışına taşındıklarında yavruların evden çıkıp dağılmamaları için ne yapacağını düşünüp duruyordu. Bu duvar tam aradığı gibiydi. Yalnız ev bu kadar korkunç olmasaydı. Beyaza boyasak, camlarını da onarsak sanırım bir şeye benzer dedi. Önümüzdeki havuz da oldukça büyük, küçük bir göl kadar adeta. Eve hiç ısınmayan Bayan Derli içeri girip geniş aydınlık odaları görünce de bunları kırmızı yerine beyaza boyamış olarak düşününce fikrini değiştirir gibi oldu. Pongo, hanım ve Uğur önden giderek Derlilere mutfağın yolunu gösterdiler. Mutfağın yanındaki kocaman kalorifer kazanını gören Derliler evi daha da benimsedi. Hele Bayan Derli kuleyi görür görmez bayılıp evi hemen satın almaya karar verdi. Bay Derli burada bir dalmaçalı sülalesi kurarız dedi. Bu sülale sözcüğünü hanım alınmıştı ama Pongo bunun birbiri ardına süre gelen aylar olduğunu açıklayıp yatıştırdı onu. Bayan Derli de dalmaçalı sülalesine bakacak Derli sülalesine başlamak için elimizi çabuk tutmalıyız diye ekledi. Cehennem kapısında değişiklikler başladı. Güneşli bir sabah eşya yüklü bir vagon evin önünde durunca Pongo ile hanım dostları bulduğun eşyaların üzerinde oturduğunu gördüler. Köpekler koklaşıp konuşurlarken ansızın beklenmedik bir şey oldu. Yolda kocaman bir araba durmuştu. İçindekiler oynaşan dalmaçalı yavruları seyrederken birden arabanın altı üstüne geldi ve açılan kapıdan kahverengi benekli bir dalmaçalı fırlayıp Perdita'nın üstüne atıldı. Bu Perdita'nın kayıp eşi Prens'ti. Sadık eşin bu hareketine pek duygulanan sahipleri Bay Derli'ye yolculuğa çıkacaklarından prensi seve seve onlara bakabileceklerini söylediler. Prens ile Perdita sevinçten çılgına dönmüşlerdi. Bütün işler bitip cehennem kapısına yerleşince dadılar Derlilere televizyon anteninin boşu boşuna durmamasını, bir televizyon istediklerini söylediler. Sıskacık da küçük avlayışıyla onları destekledi. Böylece ertesi hafta eve gelen televizyon 105 kişilik 101 dalmaçalı Bay ve Bayan Derlilerle iki dadıyı da bu hesaba katarsanız 105 sayısına varırsınız. Böylece ailenin mutlulukları tamamlanmış oldu. Bremen mızıkacıları. Bir zamanlar eşeği olan bir değirmenci varmış. Eşek yıllar boyu çok ağır yükler taşımış. Yük taşımak için çok yaşlandığında sahibi ona yemek vermeyi bırakmış ve ona işe yaramayan bir eşeğe verecek yemeğimiz yok. İstediğin yere gidebilirsin demiş ve onu kovmuş. Kalıp açlıktan ölmektense eşek köyü terk etmeyi seçmiş. Eşek başıboş dolanırken yaşlanmak ne kadar üzücü diye düşündü. Sonra yolun kenarında yatan yorgun bakışlı yaşlı bir köpeğe rastladı. Eşek köpeğe "Arkadaşım neyin var?" diye sordu. Köpek "Bir zamanlar bana avcılar kralı derlerdi. Şimdi yaşlandım ve sahibim dişlerimin bile döküldüğünü görünce beni sokağa attı. Avlanamadığıma göre herhalde açlıktan öleceğim diye cevap verdi. Bu üzüntü içinde kafasını kaldırdı ve ulumaya başladı. Eşek, arkadaşım senin çok güzel bir sesin var. Hadi Bremen'e gidelim ve orada hayatımızı müzikle kazanalım dedi. Köpek bu fikri beğendi ve eşekle birlikte yürümeye başladılar. Yolda üzgün üzgün miyavlayan bir kediye rastladılar. Eşek, yaşlı kedi neyin var bakalım diye sordu. Kedi, ben köyün en iyi fare avcısıydım ama yaşlanınca sahibim beni evden kovdu. İnsanlar çok bencil dedi. Eşek, senin güzel bir sesin var. Neden sen de bizimle Bremen'e gelip hayatını müzikle kazanmıyorsun dedi. Kedi de onlara katıldı. Yolda yürürken bir horoza rastladılar. Eşek ona da neyin var diye sordu. Horoz, bana en erken kalkan kuş derlerdi. Ama şimdi yaşlandım. Erken kalkıp ötemiyorum. Sahibim beni çorbaya koyacak dedi. Eşek, neden bizimle gelip hayatını müzikle kazanmıyorsun diye sordu. Horoz da onlara katıldı ve dört hayvan beraberce yürüdüler. Puslu bir havaydı ve güneş batıyordu. Avcılar kralı, yaşlanmak kötü değil mi dedi. En erken kalkan kuş, insanlar çok bencil diye homurdandı. En iyi fare avcısı, acaba bir cennet olduğu doğru mu diye sordu. Eşek, göreceğiz bakalım dedi ve yürüyüşlerine Bremen'e yakın olan dağa doğru yürüyerek devam ettiler. Onlar Bremen'e varıncaya kadar hava karardı. Çok acıkmış ve yorulmuşlardı. Fakat ne yiyecek bir şeyleri ne de yatacak bir yerleri yoktu. Bu sebeple geceyi ağaçların arasında geçirmek zorunda kaldılar. Tam uyuyacakları sırada horoz ağacın tepesinden bağırdı. Hey uyanın, ileride bir ışık görüyorum. Belki orada yiyecek bir şeyler bulabiliriz. Dört aç hayvan ışığın geldiği yöne doğru yürümeye başladılar ve sonunda bir kulübeye vardılar. Kulübenin penceresinden içeriye baktılar. İçeride enfes yemekler ve içkilerle dolu bir masa. Masanın etrafında da paralarını sayan bir grup hırsız vardı. Kedi, yemekler harika görünüyor dedi. Bir fikrim var dedi yaşlı eşek. Daha sonra hırsızları kulübeden nasıl çıkaracaklarını kararlaştırdılar. Eşek ön ayaklarını pencere pervazına koydu. Köpek eşeğin sırtına çıktı. Kedi köpeğin üzerine tırmandı ve horoz da yukarı açarak kedinin sırtına kondu. Bütün hayvanların gölgeleri birleşince bir canavar gibi görünüyorlardı ve bütün güçleriyle bağırışmaya başladılar. Hav hav hav, ayi ayi, miyav miyav, üü ürü üü. Daha sonra bağırarak pencereden içeriye daldılar. Paniğe kapılan hırsızlar her şeyi kulübede bırakarak kaçmaya başladılar. Hey biz kazandık, biz kazandık. Artık birçok yiyeceğimiz ve yaşayacak bir yerimiz var. Hep beraber masanın etrafına oturdular ve harika yemekleri yemeye başladılar. Fikrin harikaydı eşek dedi horoz. Eşek de birlikte başardık diyerek cevap verdi. Birlikte harika bir zaman geçirdiler. Doyduktan sonra birbirlerine iyi geceler dilediler ve her biri uyumak için kendilerine uygun bir yer buldular. Gece yarısı hırsızlar intikam için plan yaptılar. Çünkü paralarını geri istiyorlardı. Başkanları, hırsızlar hiçbir canavardan korkmamalı. Gidin ve oraya bir göz atın dedi. Hırsızlardan biri kulübeye bir göz atmak için geri döndü. Kulübe karanlıktı. Hırsızın tek görebildiği yanmayan şöminenin içinde parıldayan bir şeylerdi. Onun ne olduğunu önemsemeden şömineye doğru bir kibrit yaktı. Bu parıltı şöminenin içine saklanmış bir kedinin gözleriydi. Kibrit ışığından korkan kedi şömineden hırsızın yüzüne fırladı ve yüzünü çizik içinde bıraktı. Hırsız, "Ah, yardım edin, yardım edin!" diye bağırdı. Tam hırsız arka kapıya doğru gidiyordu ki orada yatan köpeğin kuyruğuna bastı. Köpek, "Gırr, hav, hav, hav!" diye bağırdı. Kızgın köpek üzerine sıçrayıp bacağından ısırdı. Arka kapıdan kendini dışarı zor atan hırsız kapının önünde duran eşeğe çarptı. Eşek, "Ayi, ayi!" diye bağırdı ve hırsıza sert bir çifte attı. Hırsız, "Yardım edin, yardım edin, beni öldürüyorlar!" diye bağırdı. Bu bağırış ile çatıdaki horoz uyandı ve hırsızın kafasını gagaladı. Hırsızlar, "Bir daha asla böyle korkunç bir yere gelmeyeceğiz!" diye görüş birliğine vardılar ve orayı terk ettiler. Ertesi sabah dört arkadaş kulübede enstrümanlar buldular ve kendilerine bir aile konseri verdiler. Konserde biraz paramız ve yiyeceğimiz var. Hadi burada yaşayalım diye şarkılar söylediler. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.